Ayrım 37.
Aysel uzandığı yerden darmadağın olmuş organlarını toplayabilse, kalkıp ilk iş olarak komedinin üstündeki vodka şişesini açacak, bir bardağı doldurabildiği kadar doldurup içinin kuyusuna boşaltacak. Kalkabilse, kalkamıyor ki, ellerini bulamıyor, kalçaları kayıp, beli yok, ayakları ve kolları işlemez halde alnını bir yere vurmuş olmalı. İçeriden bir şeyler kımıldamaya başladı ama ne, aşk mı yoksa oyun mu? Ne aşk ne oyun bu, insana hayvanlığını, bir boka yaramazlığını en iyi hissettirip ayrıca utandıran beşeri bir hal. Aynı zamanda bir yenilme, aciz, çaresiz, isyan ve ölümü isteme hali. Yaşamamızı en gerekli yerinde çil bir gümüş lira gibi pırıl pırıl lanetli bir çamura düşürüyoruz, sonra ağzımızla bu çirkefi kurcalayıp onu dişimizle ısırarak çıkarmaya çalışıyoruz. Vuruyor bana, vurur, sövüyor, söver. Aramızda geçen tiksintilere, öfkelere ve kavgalara rağmen, ben hangi gün, hangi şanslı saatte ona bunları yapamayacağı insan olduğumu, A'dan Z'ye inkar kabul etmez bir şekilde ispat ettim. Hiçbir gün, hiçbir saat, şimdi bile çıkmazın gittikçe başa çıkılmaz güçlükler getirdiği şu günlerde, ne tehlikeli bir ihaneti göze alabiliyorum, ne tek başına tasarlanmış bir kurtuluş teşebbüsünü. Birincisi beni ne kadar korkutuyorsa ikincisi o kadar korkutuyor. Bu yüzden bu kavgacı köpeğin etine düşkünlüğümü bahane edip biri beni kurtarıncaya kadar kahredici yenikliğimi ve utancımı yaşamaya devam ediyorum. Günde birkaç saatimi en mide bulandırıcı vodka soluklarıyla kirleterek, birkaç saatimi öğürüp, birkaç saatimi ağlayarak, kuru bir ağlamak benimkisi, gözyaşlarıyla, hıçkırıklarla gelmeyen, çarpıntısız... İçimde bir yerimde geniş bir düzenin bozulması, önemli bir gelişmenin aksaması gibi. Hatta belki ben ağlamıyorum. Yorgun sarışım ve beyaz güzelliğimi bir zamandır boşuna dönen bir ihtiras çarkına tutmuş, bilene bilene azalıyorum. Şüphesiz bir yerde biteceğim, hem de ilk gençlik hırslarımın hemen hiçbirini doğru dürüst yaşayamadan. Öyle ya, hani nerede Cadillac arabalı Adanalı milyoner pamukçular? Hani nerede Giresunlu fındık kralıyla Paris seyahatleri? En lüks terzi, en pahalı kuaför, en zengin koca. Aysel ağladı. Bunu siyasi bir komplo hazırlamışçasına gizli korku içinde yaptı. Yumduğu zaman göz kapaklarının üstü acı mavi parlıyor. Ne kadar üzülürse üzülsün, düz ve kumral kirpiklerinin ucundan hiçbir şekilde hiçbir damla gözyaşı görünmüyordu. Bir yanı harıl harıl vodka şişesini açmakla elini yüzünü yıkamak arasında gidip geri dursun, öbür ve asıl önemli yanı, onu da şaşırtan bir ısrar ve merakla kapı komşusu o büyük bulldoğu bekliyordu. Gürültüyü duymamış olamazdı, öyleyse niye gelmiyor? Gelip Aysel'in darmadağın olmuş sarışınlığına gelecekle ilgili olumlu ve güvenilir hayal imkanları getirmiyor. Şaşılacak bir şey, şaşılacak bir bulldog. Halbuki öteki, yani İbrahim, hala uykusuz geçmiş ikinci gecesinin uzak orklarını dinliyordu. Göğüs kafesine dayanılmaz bir basınçla çöken iri bir bah mı, yeraltı sularına ait yankılı uğuldamalarla etrafını kuşatan bir hendel mi ne, hala inliyor, hala sebepsiz, sebepsiz olduğu kadar büyük korkuların soğuk teri, alnından sel halinde kaşlarına, gözlerine akıyordu. Ortalık aydınlanalı kaç saat olduğu halde sanki camlarda geceki kusuk karanlıktan bir takım lekeler kalmıştı. Tekrar fötür şapkası tüylü iyice şüpheli bir yabancının topuklarına eklendiğini, ayak izlerine basa basa peşinden otele geldiğini sanıyordu. Adamı görmemişti, otele gelip gelmediği hakkında hiçbir fikri yoktu. Yine de odasında şakağına namlular dayanmış bir adam dehşetiyle sabaha kadar kıvrandı durdu. Pencerelerden baktığında o bilinmez fötürlüğü, yukarıdan aşağı ve uydurma bir ışık altında caddede bir saçağı siper edilmiş olarak görür gibi oluyor, kapıya kulak verdiğinde ıslak ayak seslerini açıkça duyuyordu. Soluması düzenini kaybetmiş, bir ıslık keskinliğini kazanmıştı. O kadar ki kendisi bile bundan rahatsız oluyordu. Belki 100 defa lavaboya devrilip suratını yıkadı. Her defasında akşamdan beri geçen birkaç saat süresince sakallarının hemen hemen 3 günlük uzamış olduğunu gördü ve ürktü. Daha sabahın 2'si olmadan bütün prolarını bitirmişti. En öteki sesiyle durmaksızın olacak şey mi diye içi sıra sorup duruyordu. Hale bak, bunca uğraşmadan sonra belki yarın Türkan'ı bulacağım ve gecemi sersemce uykusuz geçirip suratımı büsbütün bakılmaz hale getiriyorum. Zaten Selma'nın telefonunu kapattığından bu yana hep aynı soru. Hayvan gibi şişmanladım, acaba Türkan beni beğenecek mi? Yalnız şişmanlamak mı? 48'de Viyana'da Benetti'nin adamları onu az kalsın öldüreceklerdi. Mordohay'la Napoli'ye ayak bastığı gün Beyazıt'ta öğrenci kahvelerinde Türkan'la konuşan yakından tanıdığı birinin ölüp ölesiye kaybolduğunu kas katı hissetmişti. Bu birisi bizzat o, yani Seyit Sabri'nin ve Mordohay'ın transfer dalaveraları ve döviz kaçakçılığı işlerindeki vazgeçilmez adamı İbrahim Curay'dı. Kaderinden ve kazancından dolayı hiç övünmüyordu. Şimdi Mordahay'ın yazıhanesine kirazlar, beyaz şarap bardağında yine rujlu kadın gülümsemeleri mi acaba? Yoksa Gaetano'nun milletler arası telefonları, bütün Orta Doğu tröstlerinde yarı gece zilleri ve para şıkırtıları mı? O da kalkmış acaba diyor, Türkan beğenecek mi beni? En öteki sesiyle balta gibi kendi üstüne iniyor. Türkan beğensene çıkar, ben beğenemedikçe. Seyit Sabri herhangi bir pul için en kral profilini veriyor. Beğenmek, beğenmemek, bunlar mücerret kıymet hükümleri, o kadar. Madem ki biz para kazanmak istiyoruz, ancak müşahhas vakalarla alakadar olacağız. Paranın kendisiyle, yani bir de bizim cebimizle bulunmasıyla. Hadi oradan operet kralı sen de, cebin parayla dolu olacak, ben sadece bununla ilgileneceğim, öyle mi? O zaman İngiliz kumaşları giymiş, İtalyan kravatları takmış, besli ve semiz bir domuz olacağım. İşime ve keyfime geldikçe kadın yataklarında ve lüks otellerin keneflerinde omurdanarak eşineceğim. Bu aslında benim yabancım olmayan, daha doğrusu benim olan bir düşünce. Bunun ve buna benzer, bunun kadar orospuca başkalarının peşine düşerek o fakültedeki iktisat öğrencisi İbrahim'in bakışları, kırlangıçlar gibi dağılan sevgilisinin kanına girdim. Şimdi yıllarca sonra bir tepebaşı otelinde Bach'la Handel mi, Vivaldi ile Scarlatti mi ne arasında bir yerde sıkışmış, yamyası eziliyorum. Sabaha kadar uyuyamayıp bembeyaz saatlerimi kirli ve ütüsüz çamaşırlar gibi gelişigüzel üzerime geçirerek. Bir de ne, her zil sesinde, her kapı gıcırtısında o peşimi bir türlü bırakmayan meçhul katili, balgamlar tükürmeye hazır dişsiz bir ağız gibi açılmış karanlık namlusuyla ense kökümde hissederek. Kim bilir, belki boşuna bu çırpınışım, bu şimdimi saçlarımdan yakalayıp kurtarmak istemişim. Belki bittim ben, hiçbir şekilde başka bir düzenin adamı olamam. Türkan dahil beni hiç kimse kurtaramaz artık. Belki Seyit Sabri bunu kurnazca hesapladığından hiç anlamıyor. Nasıl olsa bu başka türlü insanların yaşadığı kararlı ve sert düzlemde tırnaklarımı... Yine onların balta girmemiş ormanına hem bu defa mahcup ve yenik bir goril olarak döneceğimi biliyor. Öyle mi? Asla, asla, hiçbir zaman... Aysel bilerek ya da bilmeyerek işte tam bunun üzerine gelecekti. Odasına sığamayacaktı bir kere. Duvarların daraldığını, bakışlarının değdiği yerde eşyayı gizli gizli parlatan radyum ışıltısının piç olup silindiğini görecek, hele vodka şişesini açmak için gerekli açacağı arayıp da bulamayınca zaten açık kapıdan koridora sızıp vurmaksızın İbrahim'in odasına girecekti. Şu şişenin dilinden anlar mısınız kuzum? İbrahim içi sıra öyle karanlık, öyle kötü ve sevimsiz bir yerde yerdi. Birdenbire ardına kadar açılınca beklediği mermiyi adeta çek. Kısa bir an gözlerini yumdu, ter birkaç saniye içinde pijamasının sırtına çıkmıştı. Koskocaman yutkundu, sanki bir papuç yuttu ağır bir sesle. Hey dedi, bir çare bulunur. Aysel'in yüzüne bakmadan şişeyi alırken daha sakin ve medeni bir şekilde giremez miydiniz diye ekledi. Korktum sayılır. Aysel gülümsemek istedi, olmadı. Siz mi dedi? İbrahim bütün buldok yüzüyle ona dönerek ilk defa baktı. Evet, en dedi, bazı şeylerden korkmak için hayatımda çok sebep var. Sonra başıyla gösteriyor, oluyorsunuz. Daha sonra yoksul bir tanıtma. Adım Cura. Benimki Aysel, eğer şişeyi... Sustu, ayağa kalktığından beri uzak uzak başı dönüyordu. Dağılmış organlarını doğru dürüst yerleştirememiş, beliyle kalçaları boynuyla çenesi arasında yalan yanlış boşluklar bırakmış gibi devamlı bir sakatlanmış olmak içindeydi. Bir bakıma ökuma öğürmek arasında bir yerde yer. Şişeyi almaya maksadıyla elini uzatırken gözleri karardı. Devasa bir sıfır halinde baka kalan İbrahim ayakları dibine yere yığıldı. İbrahim şişe hala elinde yukarıdan bir yerlerden çok kısa bir an onu yerde sarışın ve mavi bir ışık lekesi olarak gördü. Bayıldı diye düşündü. Bayılmış bir kadına ilk defa rastlamıyordu. Camlarda gelen kötü bir karanlık olmasa şüphesiz daha iyi olacaktı. Belki bu yüzden önce tavandaki büyük ışığı yaktı. Yakar yakmaz duvarlar adeta birbirlerine çarpa çarpa gerilediler. Aynalar civa kaypaklıklarıyla odayı bir gümüş aynasına buladılar. Aysel bu ışık boşluğu altında gittikçe yoksullaşıyordu. İbrahim birdenbire onu kucaklayıp kaldıramazsa eriyip su olarak bir takım deliklerden akıp kayacağı zehabına kapıldı. Ve kaldırdı. Aysel'in jandark biçimi kesilmiş kıvamlı sarı saçları biraz uzamıştı. Tırnaklarından ikisinin ojesi düşmüştü. Gözlerini yumduğundan beri İbrahim'in aklına yine gözlerinin mavi olması ihtimali geliyordu. Biraz puslu, zaman zaman griye dönen başka türlü bir mavi. Ayılması uzun sürmeyecek, birkaç dakika tıraş kolonyasıyla bileklerini ovmak, ağzına birkaç damla katıksız vodka akıtmak. Belki alnını ıslatmak, biraz da geniş, pürüzsüz ve aydın alnını. Derken kirpikleri kımıldayacak, dudakları kıpırdayacak, yorgun sesiyle hafifçe ah diyecek. Bunu insanı kahrından öldürebilecek bir çaresizlikle diyecek. Üstelik biraz daha kendine gelerek İbrahim'in yanı başında olduğunu fark edince ah dediğinden utanacak. Bakışlarını kaçara kendimi tutamadım diye bitiştirecek, zahmet oldu. İbrahim ise ısrarla bakışlarını arıyordu. Hasta mısınız? Yine o acı gülümseme. Hayır geçer, içkimi versenize. Sabah sabah içmeseniz. Ansızın döndü. Gözsüz baş kaldırmış. Size ne, çocuk muyum? Bardağı elinde alır almaz şaşılacak bir çabuklukla hop dudaklarına götürüyor. İçkisiyle kavuşması alabildiğine tartışmasız bir şey. Bunda hakarete yaklaşan bir cüret görmemek için kör ol. Sen içmiyor, kendini alkol katıp düşünmeci çekmek. En önemlisi hayal kırıklıklarını yaşamaya kabiliyeti olmayan, belki acı ve kalabalık ama mutlaka duygusuz bir eriyik haline gelmeye çalışıyor. Bu ışık cümbüşü niye? Şehrayin mi var? İbrahim bir şey demeden tavandaki abajuru söndürüyor. Benim için bir şeyler yapamaz mısınız? Göz göze geliyorlar. Fakat hayır, Aysel içkisine sığınıyor hemen. Ne gibi bir şeyler? Bilmem, çok zor bir durumdayım. Yaşamak değil benimkisi, cehennem azabı. Başka bir yaşama şekli bulmalıyım. Bunu biliyorum ama zayıfım. Başka bir ses buluyor, daha ciddi bir ses. Biri diye ilave ediyor, beni kurtarmalı, yorgunum. İbrahim manasızlığını bildiği halde para diyor. Dişlerin ucunda o acı gülümseme. Paradan mühim bir şey, bir adam belki, kuvvetli bir adam. İbrahim terin diz kapaklarından ayaklarına aktığını hissediyor. Dayanılmaz bir tütün ihtiyacını yutkunarak peki diyor o. Aysel beni diyor yine dövdü. İçkisini bitirip kalkıyor. Odama dönmeliyim, şimdi gelirler. Yanılmamıştı, koridorda Uysal Tevfik'le burun buruna geldiler. Kalın kauçuk papuçlarının üstünde saydam ve lüzumsuzdu. Hiçbir şey söylemedi. Aysel'e bakmadı bile. Yalnız bir katil sırıtmasıyla İbrahim'i selamladı. Arkasından geldiği yöne, yani merdivenlere doğru azaldı gitti. Kadın ortadan kaybolmuştu. İbrahim koridorun loşluğuna direnemeyeceğini biliyordu. Aslında derhal bir duş yapması lazımdı. Tıraş olup temiz gömlekler giymesi. Başka bir yerde daha ağırbaşlı, daha içe işleyen bir Beethoven bulup enine boyuna düşünmesi. Zira Türkan'a ulaşmak üzere olduğunu zannettiği günün sabahında, içinden harıl harıl çıkmaya uğraştı bu cehennem luna parkından, ay ışığı mavisi bir sarışın onu açıkça ve yeniden kurt hayatına çağırıyordu. Kemal Rıfat ajanstaki bürosundan Asım Tagay'a telefon etmeden önce eliyle şakaklarındaki saçları yatırıyor, ince ve zarif köpek balığı dişleriyle birkaç defa gülümsüyor. Zihninde tasvir gazetesine çalışırken vaktiyle Cihat Baba'nın ona söyledikleri. Kemal, sen bir muvaffakiyetsizlik adamısın. Birinin işi aksadı mı suratına adeta renk geliyor. Bunun sebebi ihtiras mı yoksa haset mi? Kim bilir, belki ikisi birden. Asım Tagay hattın öteki ucunda boğuluyor sanki. Ne diyorsun muhterem, herif İzmir'e gitti yahu. Kemal Rıfat parıltılı siyah, yukarı yukarı ve dehşetli ukala bıyıklarıyla, ürkütücü beyaz gömleği ve kelebek kravatıyla gittikçe keskinleşiyor, eskiden akılda kalmış bir bakış, telefondaki bir ses olarak asap bozucu bir hal alıyor. Uyutmuş sizi üstadım, evet evet uyutmuş, dün gece Telex'e aldığımız haber önümde, ayrıca ben Ankara'yı telefonla aradım ve konuştum. Hariciye iş kokusunu almış, Lehman Traktors Company'nin mümessilini acele çağırtmışlar. Vekilin avantajlılığı malum, bilmem ama işe onlar karışırsa. İçinden bir adam boğmak zevkleriyle tamamlıyor. Sen şiştin demektir hacı ağa, fabrikayı onlar kuracak, sen avucunu yalayacaksın. Asım Tagay suratı karmakarışık telefonu kapıyor. Yanı başında birisi varmış gibi yüksek sesle yok canım diyor, olmaz böyle şey. Sonra derhal Suzan'a telefon ederek Freddy Mills'in aslında hangi cehenneme gitmiş olduğunu öğrenmeye çalışıyor. İzmir'e NATO karargahındaki asker arkadaşını görmeye mi yoksa Ankara'ya iş konuşmaya mı? Fakat Suzan kendinden emin. İzmir'e gitti babacığım, iki defa sordum, ikisinde de aynı şeyi söyledi. Hangi otelde kalacaktı biliyor musun? Hayır ama ne lüzum var, başka nereye gidebilir ki? Asım Tagay, ah benim avanak kızım diyor ve o anda Suzan'ın bu iyimser saflığına çarpar çarpmaz Kemal Rıfat'ın doğru söylemiş olduğunu apaçık anlıyor. Evet, bizi uyuttu herif, tek şüphe kalmadı. Arkasından bir telefon daha. Alo, şehirler arası mı? Ankara'da Yüksel Palas'ta Balıkesir Milletvekili Recai Kurter'le görüşmek istiyorum. Çok acele, burası Tagay İthalat, numaramız... Hemen bir yaprak cigarası buluyor, üst üste birkaç defa yakıyor ve söndürüyor. Elleri, gözleri aynı anda birçok yere birden dağılıyorlar. İstanbul Ekonomi Bankası İdare Heyeti salonundaki masalara. Freddy Mills'in hiçbir şekilde elini sürmeden ve söndürmeden piposunu dakikalarca dişlerin arasında tutuşundan sonra karısının başına hala köylü biçimi doladığı tülbente. Andonica'nın biraz eğri fakat fevkalade sağlam ve beyaz dişlerine. İstanbul'da bir Johnny'ye sahip olamıyoruz. Ne o? Adımız büyük şirket. En taşralı yanıyla isyan ediyor. Ne demek efendim? İşi bozan bizim saflığımız değil, başkalarının hinoğlu hinliği. Kimin aklına gelir ki hariciye vekaletinden birileri çıkıp avantası için işimizi bozacak? Sanki biz başka partideniz sanki. Adnan Bey, evet evet başkası değil bizzat o. Asım seni mebus yapalım demedi. Her şeyin bir yolu yordamı, her şeyin bir usturubu olmalı muhterem. Seçim zamanı para gerekti mi keseye davranan kim? Asım Taga. Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde işe yarar bir netice alabilmek maksadıyla partiyle tüccarlar arasında mekik dokuyup kulis yapan kim? Asım Taga. Teşkilatın ihtiyacı var diye bankadan bir kalemde 70.000. Recai Kurter uçsuz bucaksız ve kanarya sarısı mendiline alnı, yanakları, ensesi ve elleriyle yapışmış alabildiğine terliyor. Biraz irhatsızım diyerek terliyor. Üzerinize afiyet, tansiyon, senin işle pek meşgul olamadım. İki gözüm, gözüm kardeşim. Neymiş, hariciyeden mi çağırtmışlar? Allah Allah, ben umum müdür muavinini yoklayayım bir daha. Telefonu kapatırken damarları bütün vücudunda şemsiye telleri gibi gerilmiş fikrini söylüyor ve Asım Taga'nın sabahını iyice berbat ediyor. Hariciye burnunu sokarsa kötü, bizim gücümüz yetmez gayrı. Ama sen hele umudunu kesme. Laf mı bu? Ümitlenmekle devam edebilmek için sağlam bir yerlere tutunmak şart. Oysa Asım Taga'nın güvendiği bütün dağlara şaşırtıcı bir hızla kar yağıyor. Onu gücünden emin iş adamı rahatlıklarından koparıp ham bir armut gibi kas katı bir toprağa düşürüyor. Suzan atlamış, Kemal Rıfat öç alıyor adeta. Recai Kurtler'in bir şey yapabileceği yok, geriye ne kalır? Kala kala 1946'dan beri şeytan tılsımı önemiyle taşıdığı Demokrat Parti üyeliğimi. Teşkilata para vermiş olmak, seçimlerinde konuşmak. Ağzının içi ekşi bir tükürük kalabalığıyla dolu en müthiş tükürmek istekleri içinde yaş bu iş diye tekrarlayıp duruyor. Partiye kalırsak yaş bu iş. Ağzımla kuş tutsan kimseyi samimiyetime inandıramam. Değil mi ki adımız Kenan Öner'in adamı diye çıkmış, her defasında olduğu gibi yüzüme gülecek, arkamdan omuz silkecekler. Asım Taga'yı ufak ufak fakat adam akıllı acıtarak kemiren dert bu. Gerçi daha ilk günlerinde partiye sokulmuş İstanbul Teşkilatı'nın kuruluşuna düpedüz çalışmıştı. Ne var ki bir ucuyla Müstakil Demokratlar İzbi'nden Ahmet Tahtakılıç'a, öteki ucuyla avukat Kenan Öner'e dayanıyordu. Bu iki politikacının ikisi de 1948 başlarından itibaren Yüksek İdare Kurulu'na karşı gelmişler, sonunda başka bir partiye katılmışlardı. Asım Taga atılganlığı o kadar ileriye götürmedi ve partide kaldı. Pratik mahalle bakkalı zekasıyla seçimleri kazanmak şansının ancak Demokrat Parti'ye güleceğini seziyordu. Artık ona düşen ne yapıp yapıp üst kademelere bu şüpheli ve zararlı yakınlığı unutturmaktı. Öyle yapmaya çalıştı, unutmadılar. Ne kadar içten, ne kadar karşılıksız fedakarlıklara giderse gitsin, ne kadar en 46 demokratlarından biri olduğunu hatırlatırsa hatırlatsın, teşkilatın bütün kademeleri onunla arasında daima bir açıklık, belirli bir mesafe koydurttular. İşini büyütmedi mi? Büyüttü elbet. Döviz transferinde tercihli muamele görmedi mi? Gördü tabii. Fakat hiçbir zaman bütün gayretine ve çalışmasına rağmen onlardan biri olamadı. Bunu içi sıra büyük bir sır olarak saklıyor. Ağız kalabalıkları, şarlatanlıklar, kraldan fazla kralcı davranışlarla etraftan gizlemeye uğraşıyordu. Tüccar arkadaşlarından, şirketten, bankadan, bir manada kendisinden. Ofisine bitişik tuvalete geçti, lavaboya tükürdü. İçinde bir adam, yarı sihirbaz, yarı esnaf biri, el çabukluğuyla tezgahını kurmuş, yeni bir fikir üzerine çalışmaya başlamıştı. Ankara'ya tesir edecek birini bulabilsem, doğrudan doğruya zirai donatıma ya da hariciyeye, belki vaziyeti kurtarırım. İtibarlı birini birden eliyle alnına vuruyor. Tüh, nasıl da unuttuk muhterem. Yapsa yapsa Seyit Sabri yapar bunu. Hariciye vekiliyle ortak gibi bir şey çevirdikleri fırıldıkları bilmeyen yok. Fakat herife nasıl sokulmalı? Belki Kemal Rıfat. Kemal Rıfat'la buluştular. Rahatsız edici vitrin mankeni şıklığını her gittiği yere götüren gazeteci, sirkecideki kebapçıya aşağılık bir bara girermiş gibi çok yukarılardan iyice küçümseyerek girdi. Bir takım dudakları ve bıyıkları taşralı adamlar, yağda kızartılmış bir kırmızı biber, sumak ve soğan kokusu üzerine dizilmişlerdi. Dövülmüş yoğurt parmak uçlarına bulaşıyor, çenelerinden akıyordu. Asım Taga bu gibi yerlere alışkındı. Kaşla göz arasında birkaç iskemleyi birden zapt ederek, "Oğlum," dedi, "iki lahmacun, iki de karışık, Bursa işi." Kemal Rıfat'a döndü. "Ayran mı içeriz?" "Bilmem, benim için maden suyu olsa..." Kendini hanedir ülserli sanıyordu. Belki bu sanısını bozacaklarını bildiğinden asla doktora gitmemişti. Şimdi lahmacun tabağının önünde dehşetli rahatsız bir eliyle şakağındaki saçları yatırıyor, ortalığı lafa boğarak yemekten kurtulmayı deniyor. Evet, aralarından su sızmadığı doğru. Tütüncü İhsan bir, Paris'teki Selim Osman iki. Seyit Sabri üç. Seyit Sabri'nin büyük ölçüdeki döviz kaçakçılığına bu yüzden göz yumuluyor. Bütün bunlar doğru, doğru ama herife yanaşmak zor. Küçük çapta bir krallık kurmuş adeta, etrafında adamları ıvırı zıvırı. Asım Taka, canım diyor, sen gazetecisin, gazeteciler açık göz olur malum ya, hem muhterem ikimizin de menfaatine bu. İşi bir kere Ankara'ya kaptırdık mı avucumuzu yalarız sonra. Önündeki tabağı çabucak silip süpürüyor, avucumuzu diyor yalarız. Gözü bir kadına ilişmesin, iple bağlanmışçasına o yönde kalıyor artık. Kadınlarsa çoktu ve dışarıdaydı. Bayrak kırmızısı ruşları, kedi gibi sokulgan göğüsleri ve kütürdeyen kalçalarıyla birbirlerine ekleniyorlardı. Sonra Andoniça'ya ekleniyordu hepsi. O evin içinde odadan odaya sımsıkı gerilmiş saçlarını ve limon çiçeği kokusunu taşıyarak erkek pantolonlarıyla dolaşıyor, öpüşecek oldular mı katiyen gözlerini yummuyordu. Andoniça gibi nerede bir daha? Kızlarla gönül eğiliyormuş. Varsın eylesin, bu yüzden patırtı çıkarmak mı lazım? Aksine uysal davransa belki ikisini de. Bir kere telefon ederiz, usulen bir randevu isteriz. Yanaşırsa ne âlâ, konuşuruz gidip, derdimizi anlatırız. Yok, yanaşmazsa o zaman. Kemal Rıfat'ın dudak uçlarında sivri köpek balığı gülümsemesi içi sıra sürüp götürüyor. Yanaşmayacağı besbelli hacı ağa, ne kurttur o ne kurt. Zaten yanaşırsa bile aslan payını nasıl olsa kendine ayıracak. Asım Taka, sen diyor, yalnız gitsen, vaziyeti biliyorsun. Hiç olur mu azizim, iş sizin işiniz, benim hiçbir sıfatım yok ki. Sıfatın mı yok? Ha ha, sıfat kolay muhterem. Sen neticeyi al, tavassut et, korkma, bizim sayılırsın. Yoğurtlarını dört tarafa saçıyor. Senin kredi işini yoluna koyuyorum. Ben şöyle bir çıtlattım, arkadaşlar müsait. Akın Limited şirketine yemekten sonra Marmara Haber Ajansı'ndan telefon ediyorlar. Kebapçıdan Kemal Rıfat'ın Grease Truvani ile ajansa gelip sıcağı sıcağına ediyorlar. Şirketin santralı onları Seyit Sabri'nin özel bürosuna bağlıyor, kendisine değil. Hattın öbür ucunda Oktay'ın kuşkulu sesi. Buyurun efendim, kimi aradınız? Ha, burası Marmara Haber Ajansı, ben muharrir Kemal Rıfat. Mümkünse Seyit Sabri beyefendiden randevu ricasına bulunacaktım. Önemli bir mevzu ile ilgili olarak, esasen beyefendi beni tanırlar. Bir dakika. Sabahtan beri münasebetsiz telefonlar. Ziraat Bankası Umum Müdürü İstanbul'a gelmiş, ticaret odasına toplantı yapacakmış, Seyit Sabri'yi de çağırıyorlar. Pera Palas'tan kim olduğu anlaşılamayan, konuşması dehşetli kalabalık bir İtalyanın ikinci arayışı. Her defasında Gayetano'nun adını veriyor. Şimdi de muharrir Kemal Rıfat Marmara Haber Ajansı'ndan. Seyit Sabri Oktay'ı masasının başında ona hiç yakışmayan, yüzünde eğretiymiş gibi duran, dövülmüş köpek gözleriyle karşılıyor. Önce ümitle ne olduğunu öğrenir öğrenmez puflayarak dinliyor. Başını çevirip vaktim müsait değil diyor, bir başka zaman arasınlar. Çünkü sabah kahvaltısından bu yana ne olduysa olmuş, Seyit Sabri'nin o izci kral pırıltısı kirlenivermiş. Gözleri yalan yanlış bakıyorlar, palas pandras sararıp yumuşuyorlar. Sakalı adeta siliniyor, ağızlı, ukala ve küstah dikliğini git kaybederek adeta ufalıyor ve eğriliyor. Seyit Sabri mi bu, rastladığı camlarda gizli gizli profilini seyreden, milyoner, sermaye kasabı, gizli ve şaşılacak derecede düzgün işler, milletler arası bir gangster bürokrasisi kurmuş iş adamı mı? Yoksa eli ayağı titrek, öl desen ölecek zavallı ve şaşkın bir ihtiyar mı?